Ayrım 4, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, Sayfa 38. Birkaç gün sonra Şam'a yolum düştü. Kumandan beni çağırdı. Arap motifleri taşıyan büyükçe bir bina şeklindeki karargaha girdim. Kumandanımız Miralay kendinden emin ve vakur bir edayla ve cesaret verici bir ses tonuyla "Benden duy istedim evladım. Memleketin Görede dün itibarıyla işgale uğramış. Çavuşlu Deresi'ni geçen Ruslar Görele'yi işgal etmişler. Gözümde cesur ve mahir bir zabitsin. Ailenin de orada kaldığını öğrendim. Ne yazık ki harpteyiz. Harp bir mahşer anı gibidir. Varsay ki öyle yaşıyorsun. Buradaki yegane gayen vatanın geri kalanını kurtarmaktır." Kumandan çok haklı konuşuyordu ama insanız işte, makine gibi ruhsuz ve hissiz çalışmıyoruz ki. Hangi yürek burkulmazdı bu habere? Hangi zihin meşgul olmazdı işgal altındaki bir memleketteki ailesinin haline? İçim burkularak, bedenimi taşlaşmış gibi göstererek dinledim kumandanımı. Esas duruştaydım, hiç istifimi bozmadım. Kumandan konuşurken etrafımı tavaf ediyordu. Sonra sözünü bitirdi ve tam karşıma geçip sol elini omzuma atıp "Metin ol evladım, mukaddes şehrimiz Kudüs için savaşıyoruz. Mukaddes beldemiz ve iki cihan serverimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın da kabrinin bulunduğu, evinin bulunduğu ve kıblegahımız olan Hicaz için buradayız. Unutma ki yakınların daha hayattadır. Oysa iki cihan serverimiz daha 6 yaşında bir çocuk, yani annesini de kaybedince ona da aynı sözü "Metin ol" demişlerdi. Demek ki aslanım metin ol Müslüman evladına peygamberinden miras kalmış olan ebedi öğüttür veya emirdir. "Emredersiniz kumandanım" dedim. Yüreğimin burkulmasını gideremesem de kumandanımın bizzat peygamberimizle ilgili verdiği misal bana cesaret verdi. Evet, kesinlikle kıymetli kumandanlarımız vardı. Her şeyden evvel insan kıymeti bilen kumandanlarımız vardı. Aralıksız olarak her hafta mektup yazan babam Rus tehlikesinin belirmesinden bu yana neredeyse 4 haftadır tek satır göndermemişti. Memleketimin işgale uğradığı haberini almanın dışında oralardan hiçbir haber alamıyordum. Tek bir haber dahi gelmediği için içim içimi yese de kimselere bir şey belli edemiyordum. Zira askerlik demek moral demekti ve askerin morali daima güçlü olmalıydı ki yiğit insan olsun. Yoksa morali bitik ve yiğit olmayan asker denemezdi. Çünkü biliyordum ki zafer önce ruhta ve beyinde kazanılır ve beden o ruha ve o ruhu yöneten bedene göre hareket ederdi. Ve çünkü biliyordum ki morali bozuk olan insan her türlü erdemli değerlerini terk ederek bayağılaşır ve bayağılaşan insan da vahşiliğe giden yola sapardı. Ne yapıp edip emrimdeki askerlerime asla içinde olduğum endişe ve tereddüt halini göstermemeliydim. Keşke diyordum Tatvanlı Fahrettin gibi tevekkül içinde olabilseydim. Ben kendimi kontrol etmeye çalışıyordum ama gün görmüş bir insan olan Tarsuslu Halil Çavuş halimi anlamıştı. "Kumandanım, af buyurun, bir sualim olacak." Ona doğru döndüm ve "Söyle Halil Çavuş, nedir sualin?" dercesine baktım. "Sizi bugünlerde endişeli görürüm. Sebebi ne ola acaba? Mahzuru yoksa öğrenebilir miyim?" "Yok Halil Çavuş, bildiğin işler işte. Malum cepheye çok yakınız, her an tetikte olmak lazım."
"Yalnızca bunlar mı kumandanım?"
"Sayılır, başka ne olsun ki?"
"Af buyurun kumandanım, sizinle düşmana karşı göğüs göğüse savaştım. Yiğitliğinizi ve ihtiyat zabiti bir mülazıma evvel olmanıza mukabil askeri kabiliyetinizi gördüm.
Ben de çok harp, çok kumandan gördüm. Sizin gibisini az gördüm. Çanakkale gibi bir cepheden çıkıp da o cephenin tüm cefasını görüp ve bu denli yiğitçe harp etmenizden de anladığım kadarıyla harbin sizi yıldırmayacağını düşünüyorum."
"Bak sen, o halde başka ne yıldırabilir?"
"Evli değilsiniz. Benim geride hatunum ve çoluk çocuğum var. Ben bile onları o kadar dert etmiyorum. Zira onlar için buradayım. O halde sizin derdiniz başka."
"De bakalım Halil Çavuş, benim derdim ne?"
"İşittim kumandanım, memleketiniz işgal edilmiş. Ona dertlendiğinizi ta Şam'da işittim."
"Doğru bildin Halil Çavuş, yalnız bunu kimseyle paylaşmayacaksın, bu bir emirdir."
"Emrin olur kumandanım, Lakin bunda bu kadar dertlenecek bir şey olmamalı kumandanım.
Niye?
İşgale uğramak harpte mümkündür, tıpkı işgal etmek gibi.
Benim derdim yalnızca işgale uğraması değil ki.
Yani?
Hafta geçirmez babam mektup yollardı. Oysa 4 hafta geçti, haber yok. Beni kaygılandıran bu. Ses seda çıkmadığına göre öldüler mi, esir mi oldular?
Bu pek tabidir kumandanım. Nedenini bilmeniz lazım gelir.
Nasıl?
İşgal edilen bir memlekette önce posta idaresi kontrol edilmez mi?
Doğru. Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. Ama öyle olması daha da kötü oluyor işte. Ne olursa olsun onlardan haber almak isterdim. En azından iyi olduklarını öğrenmek isterdim.
Kumandanım, muhakkak istersiniz. Öyle ümit ederim ki peder beyiniz ilk fırsatta size haber gönderecektir. Şimdi bize düşen bu aşamada onları düşünmemektir. Yanılıyor muyum?
Haklısın Halil Çavuş. Madem ki elden bir şey gelmez, bekleyeceğiz. Kadir Mevlam elbet bir kolayını verecektir. Kanal harekatlarının başarısızlığı bizleri bozguna uğratmasa da ciddi bir moral bozukluğuna yol açmıştı. Çanakkale'de elde ettiğimiz zaferler, Basra cephesinde elde edilenler moral vermişti. Muş ve Bitlis'in geri alınması da. Bu hercümert içinde gerçi Muş ve Bitlis'i tekrar kaybettik. Ama durdurak bilmeyen Rus ordularını yenebileceğimizi de göstermiş oluyorduk. Sıcak Arap çöllerinde vatan bellediğimiz bu topraklarda vatanımızı savunmak için bekleşirken benim de beklediğim haber geldi. Sonunda babam bir mektup yollamıştı. Tatmanlı Fahrettin ile elime ulaşan mektup elime geçince uzaktan bana bakan Tarsuslu Halil Çavuş'un belli etmeksizin bıyık altından mutluluk dolu gülüşü gözüme çarptı. Halil Çavuş sanki kendi sevdiklerinden haber almış gibi mutlu bir yüz ifadesine bürünmüş ama hiçbir şey olmamış gibi de elindeki işine devam etmişti. Cephe kardeşliği veya asker arkadaşlığı işte böyle bir şeydi. Ölümü ve yaşamı birbirine kenetlenerek yaşayan bizler, zaman içinde bu tür kader birlikteliklerinde adeta ayrı ayrı insanlar değil de tek bir insan oluyorduk. Yaşamak için de hep birden çabalıyorduk, ölmemek için de. Rütbe farkı gözetlemeksizin her birimiz aynı duygularla nefes alıp veriyorduk. Velhasıl şair Mehmet Akif Bey'in vurguladığı üzere sinelerimiz toplu atıyordu. Veya şöyle diyelim, harbin yok edici niteliği milleti birleştirme işine yarıyordu. Öyle ya, yoksa kan bağım olmayan Halil Çavuş neden bu denli sevinsindi ki? Bir köşeye çekilip babamın gönderdiği mektup zarfını elime aldım. Mektup Giresun postanesinden postaya verilmişti. Postaya verileli tam 10 gün olmuştu. Hızlı da gelmiş sayılırdı. Zarfı yavaş yavaş ve zarar vermeden açtım. İçinden uzunca bir mektup çıktı. Belliydi ki anlattığı çok şey vardı. Okumaya başlamadan evvel birliğimin emniyetini sağlamak için uyanık bir asker olan Malatyalı Ömer'i bir tepeciye nöbetçi olarak diktim. Halil Çavuş'u da karargah çadırımın yanında beklettim. Zira okuyacağım mektup şimdiye kadar aldıklarıma göre çok uzundu. İşgale uğramış memleketim için muhakkak ki babamdan önemli havadisler alacaktım. Pek kıymetli evladım, memleketin de benim de ailemin de medarı iftiharı olan sevgili oğlum Alim. Sana bu mektubu Giresun'dan yazarken muhabbet dolu hislerle gözlerinden öperim. Benden ziyade sevgili valideciğin de aynı hislerle gözlerinden öper ve tabii ki kız kardeşlerinde. Alim, senden sonra çok bir zaman geçmedi. Ne yazık ki öngördüğümüz üzere Ruslar Trabzon'u ve havalisini işgal ettiler. Trabzon'dan sonra da ilk hedef olarak Giresun'u belirlediler. Kahraman ordumuz ve vatanperver milletimiz onlara karşı ciddi bir direniş gösterdi. Lakin muvaffak olmada zorlandılar. Nihayet Görele'mizi de ele geçirdiler. Belediye binamıza Rus bayrağı astılar. Ya cesaret edemediler yahut da kıymet gösterdiler de Hasan Ağa Camii'ne bir tecavüzde bulunmadılar. Tek tek her köye sirayet ettiler. Fevkalade kaba saba ve gaddar bir ordu imiş bu Rus ordusu. Bizzat gözlerimle şehadet ettim. Onların bu tavırlarına rağmen doğduğum bu toprakları terk etmek istemedim. Canımdan bir parça olan sen de bilirsin ki bizim kültürümüzde ata ocağı söndürülmez. O nedenle nihayetine kadar direndim. Memleketimde onlara rağmen yaşamaya gayret gösterdim. Lakin çabalarım kendim için değil ama yaşamından endişe ettiğim aile fertlerime karşı duyduğum derin mesuliyet hisleri nedeniyle boşa çıktı. Onları korumak adına memleketimi terk etmeye karar verdim. Bir gün bu kararımı sorgulama ihtiyacı olan olursa şayet sorgulayıcılar benim için değil de evlatlarım ve hanımım ile onların harimi namusu için olduğunu bilsinler. Bilsinler ki bilhassa az sonraki satırlarda anlatacağım acıklı fecaat sahnelerinin ne manaya geldiğini ve neden ata ocaklarını terk ettiklerimizi anlasınlar. Ruslar bir sabah vakti bir manga askeriyle bizim köyü de işgal ettiler. İlk yaptıkları iş köyümüzdeki tüm erkekleri yaşlı ya da çocuk demeden mezarlığın olduğu yerdeki caminin önünde toplamak oldu. İçlerinde Türkçe bilen birisine tercümanlık yaptırdılar. Dediler ki artık siz hür insanlar değilsiniz. Siz artık biz Rusların esirisiniz. Biz ne istersek verecek ne söylersek yapacaksınız dediler. Çocuklardan sonra en gencimiz 60 yaşındaydı. Bu güruha karşı koyamayacağımızı düşünüyorduk. Bir zaman sonra da dediklerini yapmaya başladılar. Ekinlerimize el koydular. Bize bazı işleri de yaptırmak isteseler de karşı koydukça vazgeçtiler. Bir defasında şahit oldum. Yaşlı bir amcadan bir Rus askeri su istedi. O da sert ve sinirlice kalk al iç dedi. İsmini bilmediğim bu amcaya artık yerel ağızda kalk al içten dolayı kaldırıç diyorlar. Lakin kaldırıç da benim gibi yaşlı bir adamdır. İçimizde kaldırıç gibi kahramanlar çıktığı gibi ne yazık ki onlara yaltaklık eden işbirlikçiler de çıktı. Bizim köyde de bir tane çıktı. Bir gün onu camiye çekip uyardık. Bu Rus gider baş başa kalırız dedik. Fakat bizi dinlemedi şaşkın. Onları yiyecek temin ediyor ve bizlere ait bilgileri onlara gammazlıyor. Onun bu ihanetini asla affetmeyeceğiz. Bizlere ait ne varsa söylemiş. Gelinlik kızlara, yürüyemeyecek kadar hasta olanlara kadar herkes hakkında bilgi vermiş. Ruslar özellikle de bu tür bilgilere ve değerli eşyaları olan, toprağı büyük olanlara ait kişilerin bilgilerine önem veriyorlar. Önceleri Rus işgal güçlerinin güçlerine karşı dayanamayacağımızı ve onlara katlanmak zorunda kalacağımızı düşündük. Fakat sonra anladık ki esasen Rusların yaptıklarına karşı dayanacak gücümüz yoktur. Bunun üzerine biz de kaldır için yaptığını yaptık. Yani Ruslara karşı geldik. Evet, bir avuç ihtiyar olarak biz böyle bir işe kalkıştık. Çünkü göğümüzdeki gelinlik çağa gelmiş kızlara musallat olmaya başladılar. İlk olarak Hafız oğullarının Hamdiye'ye musallat oldular. Bu kızı gelin etmek istediler. Ailesi vermese de zorla kızı aldılar, düğün kurdular. Bir ateş yakmışlar ve etrafında deliler gibi içki içiyorlardı. Adetlerine göre düğünleri birkaç gün sürermiş. Bu sırada kız kardeşim Fadime'ye de benzer bir şey yapacaklarını duydum. Bunu duyar duymaz kararımı verdim ve seninle birlikte kararlaştırdığımız kaçış yolunu kullanmak için geceyi beklemeye koyulduk. O günün gecesinde yağmur yağıyor ve sis de vardı ki bu hava bizim kaçışımızı onların uğursuz gözlerinden sakladı. Kız kardeşlerine ve anneni de alarak Çömlekçi Deresi'ni de geçip Harşit'e vardık. Hem inancadan hem Çömlekçi'den bize katılanlar oldu. Vardığımızda sayımız yaklaşık 40 kişiydi. Çoğu kadın, gelin, genç kız ve küçük çocuklardı. Bunların arasında Ağasar tarafından gelen ve Rus zulmünden kaçan taze bir gelincik vardı. Kucağında kundaktaki bebeğiyle yağmurun altında gece boyunca yürümüş. Bu gelinciğe de musallat olmuş sarhoş Ruslar. O kızcağızın da kaynatası tıpkı benim gibi yapmış ve tüm ailesini alıp geceden yola düşmüş. Onlar Sis Dağı'nın eteklerinden dolanıp gelmiş. Ne yazık ki bebecik yollarda iyice telef olmuş. Yüzü gözü kıpkırmızıydı. Bir an evvel Giresun'a varmaları lazımdı. Onların bu hali de bizi olabildiğince Harşit'ten erken geçirmeye zorluyordu. Ama Harşit'in suları gece boyunca yağan yağmurla birlikte iyice kabarmıştı. Harşit üzerindeki asma köprüyü biraz sağlamlayıp ikişer ikişer geçmeye başladı. Önden de Ağasarlı bu gelincik ile kaynatasını yolladık ki hiç değilse Giresun'dan evvel Tirebolu'ya insinler de bir doktor bulsunlar diye düşündük. Köprünün tam orta yerine gelince gelincikten bir çığlık koptu. Öyle bir çığlıktı ki bu Harşit'in sularının sesini dahi bastırdı. Gelincik "Yo Mustafa'm, Mustafa'm" diye bağırmaya başladı. Onun bağırmasına karşın yaşlı kaynatası koşarcasına gelinine yetişmeye çalıştı. Bir yandan köprüden düşmemek için sıkı sıkı tutunuyor, bir yandan ayağının altından köprü kaymasın diye ayakta kalmaya çalışıyordu. Bu arada biz de köprüdeydik. Onların bu haline bakıp da ne olduğunu anlamaya çalışırken gelincik tekrar "Mustafa'm" deyip köprüye yığılmıştı ki bebeği elinden kaydı ve Harşit'in azgın sularına karıştı. Gelincik anlamsız bir çığlık daha atıp kollarını da açarak kendini Harşit'in sularına bıraktı. Ben olduğum yerde kala kaldım. İyi ki de kalmışım. Çünkü hemen arkamda bacın, Rusların talip olduğu Fadime vardı. Niye olduğunu anlamadığım bir şekilde o da kendini suya atmak istedi. Onu fark eder etmez kolundan tutup yakaladım. Sonra öğrendim ki o gelinciyi Ruslar almak istediği için kaçtığını bildiğinden bir anda kendisini onun gibi düşünmüş ve eğer Rusların eline geçersem onların olmaktansa şuracıkta öleyim demiş. Neyse ki Allah Fadime'mi bana bağışladı. Lakin oğlum Ali, Harşit nice gelinlik kıza, geline ve bebeciklere mezar oldu. Ruslardan kaçarken kendini bu sulara atan nice gelin kızdan haberdar oldum. Yavrusunu bu sulara kurban eden anaların nicelerinin aklını yitirdiğine şehadet ettim. Bilhassa Harşit'in hemen bitimindeki Tirebolu'da ve Giresun'da bu acıklı hatıraları yaşayan insanlar dolu oğlum. Bu yüzden oğlum istiklali sakın ola ki kaybetmeyesiniz. Çünkü istiklalsiz bir hayatın ölümden farkı yoktur. Güç bela o sabaha yakın Tirebolu'ya vardık. Buradan da akrabalarımızın olduğu Karakaya'ya çıktık. Ailemi orada bırakıp geri döndüm. Çünkü Baytaroğlu Ali'nin öncülüğünde kurduğumuz ihtiyarlar çetesi olarak Hamdiye'yi bir baskınla kurtaracaktık. Şayet başıma bir iş gelir de şehadete erersem diye olanca paramı annene bıraktım ve kaçış yolumuzu ona da tarif ettim. Buradan öncelikle Espiye üzerinden Keşap'a ulaşılacak, oradan da Karabulduk'a çıkılacaktı. Karabulduk'ta Sarı'nın yanına sığınacaklardı. Şayet ben dönersem de acele olarak Giresun'a varacaktık. Bu mektubu Giresun'dan postaya verdiğime ve inşallah eline geçtiğine göre Giresun'a vardık. Ailemizi Karakaya'da bulunan akrabalarımıza yani emin ellere teslim ettikten sonra aynı yoldan geri döndüm. Döndüğümde geceydi. Baytaroğlu'nun evinde toplandık. Ben de dahil toplam 13 ihtiyardık. En gencimiz Baytaroğlu 55, en yaşlımız Topal Rıza 79 yaşındaydı. Baskın planı yaptık. Hepimiz bir yerlerden at bulduk. Baskını at sırtında yapmaya karar aldık. İşgalden evvel bu günleri düşünerek olası bir tehlike için toprağa gömdüğümüz mavzerlerimiz ve fişeklerimiz vardı. Birkaç parça da dinamit lokumumuz vardı. Onları da gömdüğümüz yerlerden çıkardık. Plana göre Bıçakçı Hasan önden gidecek, onların arasına dalacak, birkaç tane dinamit sallayacak, arkadan da bizler yaylım ateşine başlayacak ve Baytaroğlu da Hamdiye'yi düğün yerinden alıp kaçacaktı. Nitekim öyle de oldu. Bıçakçı olanca gözü pek değil, atını dört nala ateşin olduğu yere sürdü. Sağa sola birkaç dinamit salladı. İçkiden sarhoş olan Rusların ne olduğunu anlayamadan yaylım ateşimizle birkaçı yere serildi. Baytaroğlu Hamdiye'yi kaptığı gibi sürükleyerek atının terkisine attı. Atını dört nala Cimide'ye doğru yokuş aşağı sürdü. Ruslar tüfeklerine davransa da iyi baskın vermiştik. Neredeyse yarısı öldü, kalanları da yaraladık. Bu arada Hüsmenoğlu Sabahattin Gammazcı'yı gördü. Şunun da icabına bakalım dedi. O da onlarla beraber içki içer eğlenirmiş. Bizi görünce afalladı. Oracıkta kısa bir münakaşa ettik. Planımızda bunun olmadığını söyledik ve Sabahattin plana bağlı kaldı ama atını Gammazcı'nın üstüne sürdü.
At onun tam önünde şaha kalktı, ön ayakları ile suratına bir çifte vurdu. Gammazcı eli yüzü kan içinde ateşin yanına yuvarlandı. Bundan sonra hepimiz önceden karar aldığımız üzere dörderli gruplar halinde değişik yollardan Evliya Tepesi'ne çıktık. Burada buluştuk. Evliya Tepesi'nden Görele'yi gözledik. Ruslar eğer yaptığımız baskından haberdar olursa destek getirecekleri ilk yer Görele olacaktı. Nitekim yanılmadık. Zaman geçirmeden Görele'den destekler gelmeye başladı. Bundan sonra yapılacakları da kararlaştırdık. Şayet birimiz bir şeye ihtiyaç duyarsa o günün ikindi vakti hemen İmam Efendi'nin arkasında camide namaza duracaktı. Bu bir işaret olacaktı. Buna göre haberleşmelerimiz ikindi namazı üzerinden olacaktı. Bu da demekti ki ikindi namazını mutlaka cemaatle kılacaktık. Buluşma yerimiz ilk olarak Akharman, sonra Kütük Deresi ve nihayet tekrar Evliya Tepesi olacaktı. Bu döngü böyle dönecekti. Lakin o günden sonra ben aralarında olmayacaktım. Zira bana ailemi götürdüğüm için yol vermişlerdi. Ben ihtiyaç olması haline göre onların Giresun'a gelmeleri halinde yerlerini yapacaktım. Bu ilk toplantımıza Baytaroğlu da katıldı. Hamdiye'yi kaçırıp kurtarmıştı. Götürdüğü yeri kimseye söylemedi. Yalnızca sağ salim olduğunu ve emin ellerde olduğunu söyledi. Böylesi bir haberi niye açık etmedi anlamadım. Ama orada aldığımız karara göre yaptığımız hiçbir işten sonra konuşmayacaktık. Ben ilk ve son kez katılıyordum. Herkes köye geri döndü. Bense tekrar Harşit üzerinden Tirebolu'ya, daha doğrusu Karakaya'ya geçecektim. Fakat olan biteni son bir kez görmek niyetiyle Cimide'ye kadar gittim ve dürbünümle izlemeye koyuldum. Ruslar olanca öfkeleriyle bizim köye geldiler. Kim var kim yoksa herkesi kırana topladılar. Dürbünümden gördüğüm kadarıyla Gammazcı'yı bir de sıraya çektiler. Sonra da başlarındaki birisi, muhtemelen bir çavuş, el kol hareketleriyle bir şeyler söyledi. O konuşurken arkadan at sırtında dört nala birkaç asker daha geldi. Subay olduğunu düşündüğüm birisi atından indi ve kamçısını arkasına alıp sertçe bir şeyler söyledi. Birkaç Rus askeri öne çıktı. Bu subay kamçısıyla onları dövmeye başladı. Sonra da herkesi evine gönderip askerlerin tamamını nöbete geçirdi. Ben de ortalık durulduktan sonra tekrar Harşit üzerinden Karakaya'ya geçtim. Burada bir gece kaldım. Lakin çok zaman geçmedi. Ruslar Harşit'i geçmek için de zorlamaya başladılar. Fakat burada ordumuz iyi bir savunma hattı kurmuştu. Öyle de olsa işi şansa bırakmamak için vakit geçirmeden Esbiye, Düzköy, Keşap güzergahından Giresun'a geldim. Çıtlak Kale civarında bir ev tuttum. Burada uygun fiyata birçok ev vardı. Köylülerimin olası bir Giresun göçü için burasını uygun gördüm. Burada emin ellerdeyiz oğlum. Zira düşman Harşit'i zorlasa da geçemiyor. Anlayacağın düşman bir Çanakkale'yi bir de Harşit Vadisi'ni geçemedi. Geçilemeyen her su yolu Rus'un sonu olacak inşallah. Oğlum, sen bizi merak etme. Giresun'da olduğum müddetçe ara ara sana mektup yazacağım. Gözlerinden öper, Allah'a emanet ederim. Baban Tahsildar Mehmet Cemal Efendi. 4. Ayrının Sonu. Sayfa 49.